Ayrım 3.
Dakikalar hızla geçti. Bölgeden çok karışık veriler akıyordu. Suriye sınırında konuşulan Amerikan kuvvetleri sınırı geçmiş ve hiçbir direnişle karşılaşmadan hızla ilerlemeye başlamışlardı. Amerikan 82. Hava İndirmeni helikopterleri binlerce askeri Suriye'nin içlerine taşıyordu. Amerikan ordusu kuvvetliydi. Aynı anda hem Türkiye ile çatışıp hem de Suriye ile uğraşması imkansız değildi belki ama zordu. Hala anlayamıyordu Hikmet Paşa. Onlarca yılın ortağı şimdi neden üzerlerine böylesine acımasızca geliyordu? İçinden geçen düşünceleri belki hiç açıklayamayacaktı ama durum çok kötüye dönebilirdi. Eğer olaylar topyekun bir çatışmaya dönüşürse Cumhuriyet'in bütün yatırımları heba olabilirdi. Buna izin veremezdi Hikmet Paşa. Ama nasıl? Dünya televizyon kanalları yayınlarını kesmişler, bu olayın ayrıntılarını veriyorlardı. İnanılmaz bir heyecan dalgası sarmıştı her tarafı. Dünyanın her yanında yaşayan Türkler hareketlenmişti. Kimse yerinde duramıyordu. Ve şimdilik sadece uluslararası telefon hatlarını kilitlemekle yetiniyorlardı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdığı haberleri haber ajanslarına geçmeye başlamıştı. Amerikan harekatının Suriye ile sınırlı kalacağı düşünülürken olaya Türkiye'nin karışması bir anda dünya güç merkezlerini harekete geçirmişti. Kimse böyle bir gelişme beklemiyordu. Sürpriz unsuru çok katı biçimde kullanılmıştı. Politika başkentlerinde birkaç saat kaç olursa olsun acil toplantı çağrıları yapılıyordu. Durum kritikti. Kuvvet komutanları harekat merkezinde toplanmıştı. Hepsi savaş kıyafetleri içindeydi. Çok dinamik ve kararlı görünüyorlardı. Moralleri yüksekti. Hepsi her an bir çatışmaya girecek gibi donanımlıydı. Harita masasının bulunduğu odaya doluşmuş, çay sigara ikilisini sağladığı anlık rahatlama ile dinlenmeye çalışıyorlardı. Normal hayatta sigara içmeyenler bile yakmıştı birer tane. Hikmet Paşa komutanlara bakarak "Siz ne düşünüyorsunuz?" dedi. "Komutanım, durum vahim. Bence acilen Irak'taki birliklere geri çekil emri vermeliyiz. Yoksa yakın zamanda..." "O zaman savaşı biz başlatmış oluruz. Eğer geri çekilmeyi başlatıp Amerikan kuvvetlerini yarmazsak o zaman 3 tugayımızı kaybederiz." "En iyilerinden 3 tugay. Bu çok kalleşçe bir tuzak. Geri çekilme başarılı olmayabilir. Amerikan kuvvetleri bölgede çok aktif. Hava kuvvetleri yardım edemez mi?" "Eder, ancak bu yine savaşı başlatır. Onu şimdi bırakalım. Hava kuvvetleri ile ne yapabiliriz?" "Yer unsurlarını vurarak yol açabiliriz komutanım. Ya da evet, eğer bu iş savaşa gidiyorsa hava kuvvetleri olarak acil hareket etmek zorundayız. Geç kalınırsa hava kuvvetlerimiz ziyan olur." "Yani topyekun bir hava saldırısından bahsediyorsunuz." "Evet komutanım, bütün gücümüzle o bölgeye saldırırız ve müteakip olarak kara unsurları yüklenir. Bu sayede Amerikan kuvvetlerini dağıtıp sınırlarımıza çekiliriz ve saldırıyı sınırda karşılarız." "Paşam, bu ne demek biliyor musun?" "Biliyorum komutanım, ancak yüz ifadenizden aklınızdan geçenleri anlıyorum. Durum kötü, bu bir var olma mücadelesinin ilk adımları." Hikmet Paşa kuvvet komutanlarına baktı. Hepsi de komutanlarının tek oğlu Erkan'ın Kuzey Irak'taki Tugay'da olduğunu biliyorlardı. "Bu kararı biz veremeyiz. Siyasi iktidar verir. Olay rejimin var olup olmama meselesi. Çabuk olmalıyız komutanım." Masanın sol tarafında yeni bir kırmızı ışık yandı. Gelen bilgiler 82. Hava İndirme Tümenine bağlı ilk askeri birliklerin Hatay sınırına yakın bölgelere indiğini gösteriyordu. Onlarca AH-64 Apache helikopteri de bölgedeki alanlara kaymıştı. Bu inanılmaz hızla yapılmış bir ileri harekattı. Türk askerleri ile Amerikan askerleri çatıştıktan çok kısa bir süre sonra büyük bir kuvvet sınıra yakın bir bölgeye iniyordu. 1. Süvari Tümeni ise aynı anda harekete geçmiş ve birkaç saatte maksimum hızla ilerlemişti. Biraz sonra yakıt doldurmak için yavaşlayacaklardı ama yüzlerce M1A2 tankı ve Bradley savaş aracı Suriye topraklarını birbirine katarak ilerliyordu. İçimde bir his var, bu sıradan bir çatışma değilmiş gibi geliyor. Kuvvet komutanları Genelkurmay Başkanı'nın yüzüne şaşkınlıkla baktılar. Kafalarında oluşan resim hiç güzel görünmüyordu. Odaya giren bir yüzbaşı Hikmet Pars'ın kulağına beklediği haberi fısıldadı. "Başbakan buraya varmış, birazdan aramızda olacak." Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yerlerini almasıyla Hikmet Pars önündeki küçük gruba konuşma yapacakmış gibi pozisyon aldı. Hareketleri hızlıydı ve sürekli merkezdeki operatörlerin yüzlerini takip ediyordu. Operatörlerin yüzlerindeki ifade o an gelen bilgilerin aciliyetiyle ilgili olarak yeterli bilgi sağlıyordu. Toplantı masasının karşısına dev düz bir ekran asılıydı. Hikmet Pars eline bir lazer göstergeci alıp ayağa kalktı ve bilgisayara bağlı projeksiyon makinesini kullanan subaya başıyla işaret verdi. Ekrana dev bir Orotodo haritası geldi. Çok ayrıntılı bir haritaydı. Neredeyse en basit ırmak veya yarık bile ayırt edilebiliyordu. Paşa düşünceli bir şekilde haritanın önüne geldi ve sırasıyla Kuzey Irak ile Suriye sınırı yakınlarında bazı bölgeleri işaret etti. Bilgisayardaki grafikleri seçen askerin bir tuşa basmasıyla bu noktalarda kırmızı kareler belirdi. Bunlar Amerikan ordusuna bağlı birlikler. Makinenin sert klik sesi duyuldu. Bu defa haritadaki kırmızı karelere yakın yerlerde yeşil kareler belirirdi. Bunlar bizim Kuzey Irak, Bağdat arasında konuşlanmış olan birliklerimiz. Hükümet üyeleri ekrana gelen diyagramları şaşkınlıkla izlerken askerlerin ifadesinde bir değişiklik olmamıştı. Durumdan haberdar gibi görünüyorlardı. Gördüğünüz gibi bölgede bulunan 3 tugayımızın çok yakınlarında en güçlü Amerikan kuvvetleri konumlanmış durumda. Deniz piyade tugayımızın birkaç kilometre kadar yakınında 101. Hava İndirme Tümeni, Hakkari Dağ Komando Tugayı'nın hemen yakınlarında 4. Piyade Tümeni ve 20. Zırhlı Tugayı'nın hemen yakınlarında da 3. Zırhlı Süvari Alayı bulunuyor. Genelkurmay Başkanı düşüncelerini toparlamak istercesini gözlerine kıstı ve haritaya baktı. Bu görüntü askeri literatürde iki anlama gelir. Ya biz Amerikan birlikleriyle geniş bir savunma hattı kuruyoruz ki açıkçası bizim böyle bir planımız yok, ya da bu bölgedeki birliklerimiz sarılıyor. Hikmet Pars bir an ölen 35 Türk gencini düşündü. Kısa süre önce meydana gelen sıcak çatışma şunu gösteriyor ki bu sadece bir kuşatma değil. Sayın Başbakan, bizim ortak kanaatimizdir ki Amerika'nın şu anda sürdürdüğü operasyon Türkiye'ye karşı doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Aslına bakılırsa bu durumu uzun zamandır teorik olarak bekliyorduk. Fakat öyle görülüyor ki zamanlama konusunda yanılmışız. Bizi iyi aldattılar. Şu an Irak'taki kuvvetlerimiz büyük bir tehdit altında. Kısa süre önce gerçekleşen çatışmanın tekrar vuku bulması durumunda bu tugaylarımız ağır zayiat verebilir. Paşam, ne yapalım dersiniz? Bence bu birliklere geri çekilme emri verelim. Hava kuvvetleri de geri çekilme sırasında bölgede koruma görevi yapsın. Paşam, Dışişleri Bakanım yolda. İzin verirseniz diplomatik yolları deneyelim. Benim de amacım o birlikleri çekmek. Ancak bunu yaparken büyük bir savaşı başlatabilecek hareketlerden geri durmamız gerekiyor. Hikmet Pars doğrudan başbakanın gözlerinin içine bakıyordu şimdi. Çok önemli bir kararın eşiğindeydi ve hata yapma lüksü yoktu. Bunca yıllık deneyimi ve eğitimi bu an içindi. Stratejik dehası nedeniyle Genelkurmay Başkanlığı'na getirildiğini herkes biliyordu. O an gelmişti. Stratejik dehasını ortaya koyma zamanıydı. Sayın Başbakan, sanırım haklısınız. Bu hareketi başlatmak bizi tamamen haksız duruma düşürecektir. Sayın Gül'ü beklemekte fayda var. Başbakan, belki benim direkt başkanla konuşmam iyi olur diye söylendi ama son zamanlarda Ermeni tasarısı ve Kıbrıs nedeniyle ilişkileri iyi sayılmazdı. Son bir yıldır Türkiye'ye karşı soğuk bir politika güdüyordu. O ana kadar toplantıyı sessizce izleyen iri yapılı genç görünümlü bir asker ayağa kalktı. Uzun boyuyla toplantının yapıldığı odayı dolduruyordu. Başında kırmızı bir kep vardı ve bedeninde neredeyse bir tek gram bile yağ yoktu. Özel kuvvetler Irak operasyonlarından sorumlu tüm General Selami Dikbaş haritanın önüne geldi. Efendim, şu ana kadar üzerinde durmadığımız başka bir nokta var ki kaygılarımızı daha da arttıracaktır. Devam edin. Eğer en kötüsünü düşüneceksek duruma sadece Irak'taki kuvvetlerimiz açısından değil, Kıbrıs'taki kuvvetlerimiz açısından da bakmalıyız. Orada 60 bin kişilik dev bir kuvvetimiz var ve Anakara ile ada arasındaki sularda şimdi Amerikan savaş gemileri kaynıyor. Bildiğiniz gibi son zamanlarda Kıbrıs ile ilgili olarak bir hayli olumsuz diplomatik gelişme meydana geldi. Sanki çatışmaların ve politikanın seyri paralellik gösteriyor. Türkiye Kıbrıs konusunda sürekli haksız gösteriliyor. Dünya kamuoyunda bu harekat için psikolojik altyapı oluşturmaya çalışmış olabilirler. Toplantı salonunda bulunan paşalar ve hükümet yetkilileri başlarını salladı. Selami Dikbaş haklıydı. Türk ordusunun 60 bin iyi eğitilmiş askeri Kıbrıs'ta bulunuyordu ve bulundukları yerin stratejik konumu nedeniyle, evet, Irak'takilerden farkları yoktu. Onlar da korkunç bir kapanın içinde sayılabilirlerdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tahsin Yücesun haritanın bulunduğu masaya ellerini dayayarak Akdeniz'i işaret etti. Burada tam Kıbrıs ile Antalya arasındaki bölgede iki Amerikan destroyeri konuşlandı. Bu destroyerler Tomahawk füzeleri ateşleyebiliyorlar. Uçak gemileri, Genelkurmay Başkanı sordu. Evet komutanım, uçak gemileri Kıbrıs adasının güneyinde konuşlanmış durumda ve hem Suriye hem de Türkiye bu gemilerin vuruş sahası içinde. Doğruyu söylemek gerekirse kara sahamızın tamamı vuruş sahası içinde. Ancak etkili vuruş alanı Ankara ve doğusu şimdilik. Girit açıklarında bulunan Independence ve Kitty Hawk uçak gemileri İzmir ve çevresine erişebiliyor. Uçak gemilerinin pozisyonunda bir değişiklik söz konusu mu? Sürekli takip ediyoruz ve sorunuzun cevabı evet. Uçak gemileri ikili kol haline daha geniş bir etki alanına kavuşacak biçimde sürekli olarak hareket halinde. Bu durumda çok yönlü ve güçlü bir hava gücüyle karşı karşıyayız demektir. Irak'ta konuşlu bulunan Amerikan uçaklarını da dikkate alırsak yaklaşık 1000 kadar Amerikan savaş uçağı bulunuyor bu bölgede. Azerbaycan'daki güçlerini Rusya'da hassasiyet yaratmak için kullanmayacaklardır. 6 uçak gemisi ve bu gemilere eşlik eden büyük bir firkateyn grubu deniz gücü olarak savaşa tam hazır halde bekliyor. Uçak gemilerindeki uçakların sayısı yaklaşık 450. Üstelik denizaltılar konusunda duyumlar var. Akdeniz'in ya da Ege'nin herhangi bir yerinde denizaltıları olabilir. Araştırmalarımızı arttırdık ancak bu da riskli bir iş. 5 güçlü tümen diye mırıldandı başbakan. Aklı Kıbrıs'ta kalmıştı. Tuzak kokusunu alıyordu ama tuzağın boyutlarını şimdi çok daha iyi anlayabiliyordu. Türk ordusunun savaşçı birliklerinden 5 tümen ya da 15 tugaya eşdeğer sayıda asker şimdi Kıbrıs ve Irak'ta Amerikan birliklerinin oluşturduğu hatların gerisinde kalmış, içinden çıkılmaz bir kapana girmiş durumdaydı. Eğer bir şeyler yapılmazsa bir anda yok edilme tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Sayın Başbakan haklı dedi Hikmet Pars, üzerinde durmaları gereken çok fazla nokta vardı ve zamanı iyi kullanmalıydılar. Eğer zamanlamada bir hata yaparlarsa bu binlerce askerin ölümü anlamına gelebilirdi. Efendim, dış işlerinin temaslarının sonuçlarını bekleme konusunda kesin kararlı mıyız? Resim gittikçe karanlıklaşıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Fahri Sert araya girdi. Düşmanının boğazına sarılmaya hazırlanan bir kaplanı andırıyordu bakışları. Bunu yapmak zorundayız. Doğru olan bu ve eğer savaşacaksak savaşa haklı olarak başlamalıyız. Orada kolumuzu tuttular, bıraktırmak için çenelerine yumruk atarsak bu bizi saldırgan gösterir. Efendim, bu 5 tümene yakın askerin ziyanı anlamına gelse bile mi? Paşam, temiz bir iş yaptığımızı söylemedi kimse. Eğer vatanın çıkarları bunu gerektiriyorsa elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Komutanım, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Selami Dikbaş konuşuyordu. İzniniz olursa ben ve bölüğüm havadan Irak'a sızıp Amerikan birliklerinin tam kalbine saldıralım. Çıkacak karışıklıktan faydalanan birliklerimizle hızla sınıra doğru ilerlesinler. Bu sayede ağır kuvvetlerimizi zarar görmeden kurtarabiliriz. Hikmet Paşa'nın gözleri dolacak gibi oldu. Bu çok kahramanca bir teklif, ancak size burada ihtiyacımız olabilir. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Selami Dikbaş'ın gözleri parladı, bir tek kelime dahi etmedi. Genelkurmay Başkanı'nın ne demek istediğini çok iyi anlamıştı ve burada tartışılacak bir şey yoktu. Görevi aşağı yukarı belli olmuştu. Özel Kuvvetlerin görev alanı kurulduğundan beri ilk kez Ankara olarak belirlenmişti. Başbakan sabırsızlanıyordu, çıkış yolu bulunamıyordu. Belki de tek yapmaları gereken beklemekti. Ordu olduğu yerde savunma yapmalı ve kendisine bir saldırı gelmedikçe hiç hareket etmemeliydi. Belki de Amerikan kuvvetleri onları sıkıştırarak yanlış bir hareket yaptırmaya çalışıyordu. Türkiye gibi bir ülkeye ortada neden yokken saldırması dünya kamuoyu açısından kabul edilemez bir olay olurdu. Arkadaşlar, bence bekleyelim ve gereksiz hareketlerden kaçınalım. Bu anda soğukkanlı olmazsak başımıza iş alırız. Başbakanım, size katılıyorum. Hikmet Pars sözlerini vücut diliyle de onayladı. Diğer komutanlar bu karardan hoşnut görünmüyordu hala. Kapandaki birliklerine bekle komutunu vermekte zorlanacaklardı. Amerikan hatlarının gerisinde kalan birliklerin nasıl bir psikoloji altında olduğunu biliyorlardı. Hepsi de harekete geçmek ve bir an önce bu tuzaktan kurtulmak istiyor olmalıydı. Oysa toplantıdan çıkan karar onlara beklemeleri yönünde talimat verilmesiydi. Ancak beklerken yapılabilecek çok şey vardı. Büyük bir gizlilik içerisinde ordunun tüm birimleri uyarılacak ve eğitimlerini arttıracaklardı. Bu gizlilik ne zamana kadar ve ne ölçüde sağlanırdı bunu kimse bilemezdi. Fakat her saniye hayati değerdeydi. Toplantı sona ermişti. Başbakan ve yanındakiler genelkurmaydan ayrılıp hükümet yetkililerini yönlendirmek üzere başbakanlığa doğru yola çıktılar. Askeri hazırlıkların yanı sıra sivil hazırlıkların da en üst seviyeye çıkarılması gerekiyordu. Ülkenin her yanında böyle bir işgale karşı belirlenmiş savunma kuvvetleri ve gizli silah depoları vardı. Bakanlıklara açık olarak yapılması gereken hazırlıklardan bahsedilecekti. Sivil çalışmaların gizli başlığı altında yapılması çok zordu. Bilgi hemen sızar ve Amerika'nın yapmak istedikleri konusunda daha hızlı hareket etmesine neden olabilirdi. Hikmet Pars haritaya bakıp gözlerini kıstı. Biz Kuzey Irak ve Kıbrıs için endişeleniyoruz. Ama bu herifler harekata başlarlarsa orada durmazlar diye mırıldandı. Yüzüne karanlık bir gölge düşmüştü. 23 Mayıs 2007 saat 3:30 Bağdat Havaalanı. Havaalanında inanılmaz bir yoğunluk yaşanıyordu. Alandaki uçaklar, kanat altları tamamen silahlarla yüklü olarak havalanıyordu. FA-18E, Super Hornet, F-16 ve 15E filoları, lazer ve uydu güdümlü bombaları paylonlara takılı halde arka arkaya alandan kalkış yapıyor ve bilinmeyen bir yöne doğru kanatlı bir yıkım ordusu gibi süzülüyordu. Alanın yeni eklenen kuzey ucunda ise farklı bir hareketlilik vardı. Modifiye edilmiş C-130 uçakları, modifiye edildikten sonra adları Killer, katil diye anılmaya başlamıştı, sırayla alandaki piste giriyor ve ağır bir biçimde havalanmaya çalışıyorlardı. Bu görünüşleriyle hantal Rus uçaklarını andırdıkları söylenebilirdi. Her hallerinden taşıdıkları yüklerin hayli ağır olduğu anlaşılabiliyordu. Karanlık uçaklara yeterince koruma sağlayabilecekti. İlk aşamada hedef Kuzey Irak civarında konuşlu bulunan kara birlikleriydi. Bu birliklerin uçaklara fazla bir sorun çıkarması beklenmiyordu. Ancak her ihtimale karşı F-16 uçakları hava savunma radarlarına kilitlenerek onları yok eden silahları takılı halde hava savunma bastırma görevini yerine getirmek üzere filolara eşlik ediyordu. C-130 uçaklarını korumaya gerek yoktu. Yapılan geliştirme çalışmaları sayesinde hayli yüksek bir irtifadan bombalarını aşağıya bırakabileceklerdi. Bir süre sonra havaalanına haberler ulaşmaya başlamıştı. Irak yanıyor gibiydi, yer gök sallanıyordu. İnsanlar evlerinin bodrum katlarına atmışlardı kendilerini. Amerikan kuvvetlerinin Suriye'ye girdiği, Kuzey Irak'taki Türk askerleriyle çarpıştığı söyleniyordu. Iraklı görevliler radyodan bilgi almak için bir kenarda toplanmışlardı. Irak radyosu spikerinin sesi titriyordu. Topraklarında meydana gelen çatışmanın şiddetiyle sarsılmış gibiydi. Washington'dan hiddetli açıklamalar geliyordu. Iraklı görevliler içten içe Türk askerlerinin bu işgalcileri yerden yere vurması için dua ediyordu. Türk birlikleri sessizliğe gömülmüştü. Sadece uzaktan cehennem ateşine benzeyen patlamaların ışığıyla aydınlanacak karanlık ve yıkıcı bir sessizliğe. 23 Mayıs 2007, saat 04:25, Kuzey Irak, Türk Tugay Karargahı. Türk Deniz Piyade Tugay Komutanlığı karargahı tam karartmadaydı. Deniz piyadeleri emredildiği gibi mangalar halinde araziye yayılmış ve 4 kilometre karelik bir hat üzerine derin siperlere girmişlerdi. Hava savunma silahları hazırlanmış, doldurulmuş ve sürekli olarak gökyüzünü tarar vaziyette alarma geçirilmişti. Askerlerin konuştuğu tek konu kısa süre önce gerçekleşen çatışmaydı. Herkes bir şeylerin olacağını sezebiliyordu. İlkbaharın serin rüzgarları şafağa daha çok varken askerleri sarıyordu. Piyadeler kalın yağmurlukların içindeydi. Hava bulutluydu ama hızlı esen rüzgarlar nedeniyle zaman zaman ay ve yıldızların ışığını görebiliyorlardı. Uç noktadaki siperlerde bulunan askerler kızılötesi kameralarıyla ufku gözlemliyor ve kısa aralıklarla karargahı bilgilendiriyorlardı. Bu bilgiler hemen Genelkurmay Başkanlığındaki operatörlere ulaşarak üst düzey komutanlara iletiliyordu. Deniz piyadelerine ait olan ZMA zırhlıları mümkün olduğunca ağlarla kapatılmaya çalışılmıştı ancak bu araçları daha fazla saklamanın imkanı yoktu. Zırhlı araçların personeli araçlarından çıkmamıştı ve bir çatışma anında karşılık vermek üzere hazır halde bekliyorlardı. Silahlarının nişangahından dışarıyı seyrediyorlardı. Koyu bir görüntü vardı önlerinde. Kızılötesi dürbünleri sayesinde geniş arazideki siperleri görebiliyorlardı. Binlerce asker arazinin bir parçası haline gelmişti. Siperlerin içindeki askerlerin huzursuzluğu her geçen dakika daha da artıyordu. Garip bir his kaplamıştı herkesi. Bir şeyler beklediklerinin farkındaydılar ve bu beklenti omuzlarına gitgide daha fazla yük bindiriyordu. Erlerin çoğu silahlarına dayanmış ve yarı uykulu gözlerle siperin dışına doğru bakıyordu. Kimisinin dudakları kımıldıyordu. Bazıları içinde bulundukları durumu protesto edercesine rahat bir uykunun tam ortasındaydı. Yüzlerinde toprak ve boya ile yaptıkları maskeler vardı. Birbirleriyle şakalaşarak zamanın daha çabuk geçmesini sağlıyorlardı. Ama zamanın geçmesini içten içe istemediklerini biliyorlardı. Karargâhtaki durum da erlerin durumundan farklı değildi. Tüm General İhsan Er karargâhında sürekli olarak genelkurmay ile bağlantı halindeydi ve olası durumlarla ilgili olarak fikir alışverişinde bulunuyordu. Fakat kısa bir süre sonra bu iletişimi kesmek zorunda olduklarına karar verdiler. Deniz Piyade Tugayı ve Irak'taki diğer birliklerle çok zorunlu olmadıkça telsiz bağlantısı kurulmayacaktı. Tüm General İhsan Paşa karargâh çadırının dışına çıktı. Kapıda duran askerler hemen hazır ola geçtiler. İhsan Paşa askerlere eliyle rahat işareti yaptı. Üzerinde çelik yeleği vardı. M16 otomatik tüfeğini sol tarafına asmıştı. Belinde tabancası ve çok sayıda şarjör bulunuyordu. Sağ bacağından sallanan komando bıçağı da hemen dikkat çekiyordu. Başında miğferi vardı, rütbeleri görünmüyordu. O da bir savaşçıydı. Siperlerin arasında yürümeye başladı. O siperlerin arasında yürürken askerler ayağa fırlıyordu. Hepsine gülümseyerek yanlarından geçti. Arkasında iki asker dolaşıyordu. Generali korumakla görevli bir yüzbaşı ve bir astsubay. Baştan aşağı siyah gri kamuflaj kıyafetlerini giymişlerdi. Tamamen silahlıydılar ve başlarında gece görüş dürbünü asılı bulunan miğferleri vardı. Sırtlarındaki M16'nın yanı sıra birer adet de MP10 yakın dövüş silahı taşıyorlardı. Ruger marka tabancaları ve komando bıçakları bellerinden sarkıyordu. Tüm general genelkurmay ile iletişime son vermeden önce kendisine bekle komutu verilmişti. En son olarak Hakkari Dağ Komando Tugayı ve 20. Zırhlı Tugayı ile ilgili bilgi almıştı. Dağ Komando Tugayı 30 kilometre kadar batılarında kalıyordu. Zırhlı Tugay ise 25 kilometre kadar güneydoğularında yerleşmişti. Bir çatışma anında bu birliklerle irtibat durumlarını araştırmıştı. Ancak durumun sanıldığından kötü olduğu çıkmıştı ortaya. Eğer ortam ısınırsa diğer birlikler ile aralarına Amerikan kuvvetleri unsurlarının gireceğinden şüphesi yoktu. Aralarındaki boş alan ölüm saçan bir tuzağa dönüşebilirdi. Zaten bu birliklerin durumu da Deniz Piyade Tugayı'ndan farklı değildi. Dağ komandoları neredeyse araziye dağılmıştı. Ancak güçlü bir savunma yapabilmek için mecburen siperlere girmişlerdi. 20. Zırhlı Tugay'ın ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. Bir çatışma anında bu tugay çok şiddetli bir helikopter saldırılarına maruz kalacaktı. Geceyi düşünüyordu komutan, savaşçı hisleri ona tetikte olmasını söylüyordu. Bu gecenin bir şeylere gebe olduğuna dair bir duygu doğmuştu içine ve bu duyguya güvenmemesi için bir neden yoktu. Amerikalılar Suriye'ye karşı harekete geçmişti. Birkaç saat önceki çatışmayı da o noktada bırakmayacaklarından emindi neredeyse. Bunlar belli bir plana göre hesaplanmış hareketler gibiydi. Hava yoğun ve sıkıntılıydı. Garip bir enerji sarmıştı ortalığı. Askerler siperlerinde bu uzun gecenin sona ermesi için ufka bakıyorlardı. Bu kadar gri bir toprakla ne yapıyorlardı böyle, hiçbir yere kıpırdayamadan? Sabahattin oğlum gelsene şuraya. Yok oğlum uyuyacağım ben. Gel lan sigara ikram edeyim sana. Sağ ol çavuşum, uykum var nedense. Canım çıkmak istemiyor. Öyle garip bir uyku çöktü üzerime. Ulan tembel herif. Oğlum anan görse seni böyle. Ana demeyin bana, gözümde tütüyorlar. Ne yapacaksın lan Malatya'ya dönünce? Vallahi çavuşum ilk iş bir hafta uyuyacağım. Sen ne yapacaksın çavuşum? Bir tepeye çıkacağım Sabahattin. Uzun uzun bağıracağım. Ben geldim diyeceğim. Bütün şehir duyacak benim geldiğimi. İnşallah çavuşum inşallah. Uykudan sıkılınca ne olacak? Ne bileyim, çalışmaya başlarım bir yerde. Sanki askerden tezkere alınca askerlik bitiyor mu çavuşum? Yine askeriz, yine asker. Nöbet noktalarındaki askerler kızılötesi kameralara bakarak gözlerini karanlığa ve kameraların yeşil zemini görüntülerine alıştırmaya çalışıyorlardı. Beklemekten ama neye beklediğini bilmeden beklemekten yorulmuş olan sinirler iyice gergindi. Askerler karanlığın içinde görünmez hale gelmiş ve kendileriyle baş başa kalmışlardı. Deniz Piyade Tugayı'nın sürekli savaşa hazır halde tutulan askerleri elleri tetikli ve neredeyse hiç konuşmadan zaman geçirmeye uğraşıyorlardı. Tek bildikleri bir süre daha bu bölgede siperde bekleyecekleri ve her şey düzene girip de Kerkük gerginliği sona erdiğinde siperlerinden çıkıp yurda dönecekleriydi. Çoğunun gece yarısı olan çatışmadan haberi yoktu. Gece karanlığına bulutlar eşlik etmeye başladı. Bunlar siyah bulutlardı. Yağmur getirmeleri kaçınılmaz görünüyordu. Askerler memnuniyetsizliklerini belirtir biçimde havaya bakıp aralarında konuştular. Manzara siyah ve dumanlıydı. Karanlığın içinde seçilebilen silüetler bir süre sonra yok oluyor ve sonrasında ortalık tekrar mezarımsı görünümüne dönüyordu. Birliğin dağıldığı arazinin en kuzey noktasındaki siperlerde bulunan askerler kulaklarına gelen belli belirsiz bir sesin ne olduğunu anlamak için hareketlendiler. Basit ve ayrıntısız bir sesti bu. Doğal olup olmadığından emin değillerdi. Kara bulutların konuşması olabilirdi bunlar. Hareketsizce durup gökyüzünü dinlediler. Sabit biçimde varlığını arttıran bir sesti ama ne olduğu belli olmuyordu. Zaten bir süre sonra kesilmişti. Askerler rahat bir nefes aldılar ama daha da gerilmiş bir halde ufku, özellikle sesin geldiği bölgeyi gözlemlemeye devam ettiler. Bir süre bu gerginlik de geçti. Toplanan bulutlardan etrafa saçılan damlalar askerlerin yüzüne geliyordu. Rahatsız ediciydi ama toptan bir yağmura dönüşmüyordu. Yine sesler duyuldu, bu sefer bir şey farklıydı. Sesin içindeki metalik klank klank seslerini kolayca fark edebilmişlerdi. Hemen silahlarının başına gidip nişangâhtan ufku taradılar.